Ayrım 17 Sayfa 149 16 Sen kim? İnsan öldürmek kim? O kadar çaresizdim ki bütün umudumu beni yakalamakla görevlendirilen polislere bağlamıştım. Üstelik katil oldukları bile belli olmayan meslektaşlarımı, ki aralarında çok sevdiğim Tahir Hakkı da vardı, tutuklamalarını umarak. Çaresizlik insanı aşağılık bir mahluka dönüştürüyordu demek. Ben yakamı kurtarayım da, bencil, bencil bu müştak. Ne olurdu sanki sulu boyanı Şaziye'ye verseydin? Ama Şaziye tertipli kullanmıyor. Bütün boyaları birbirine karıştırıyor. Temizlemesi de bana düşüyor demedim. Çünkü sulu boyamı teyze kızıma vermek istemiyordum. Ben, evet, bencildim. Defterimi, kitabımı, kalemimi, bilhassa da sulu boyamı kimseyle paylaşmak istemiyordum. Tıpkı Nusret'i paylaşmak istemediğim gibi. Bak kartonu yırtıp attı sırf Şaziye kullanmasın diye. İçinde kötülük var bu çocuğun, kötülük. Gerçekten de içimde kötülük var mıydı? Yoksa Nusret'i de artık başkalarıyla olmasın diye. Şimdi de tarihi gerekçeler üretip suçu Fatih konusunda hassas meslektaşlarıma yıkmaya mı uğraşıyordum? Ne uğraşması canım? Baba katilliği bağlantısını benden önce Nevzat söylemedi mi? Hayır, kimseyi yönlendirmedim. Hem niye yönlendireyim? Nusret'i öldürdüğüm bile belli değil ki. Aynadaki o psikopat beliriverdi bilgisayarımın ekranında. Niye kaçtın o zaman olay yerinden? Evdeki parmak izlerini niye sildin? Cinayet silahını niye denize attın? Korkmuştum çünkü paniklemiştim. Doğru düşünemiyordum. Hadi hadi bırak bu martavalları. Biz bizeyiz şu odada. Gerçeği itiraf etsene. Nusret'i öldürdüğünü düşünüyordun. Aklına başka bir ihtimal bile gelmemişti. Nasıl gelsin? Hatırlamadığım o karanlık saatlerde ne yaptığımı bilmiyorum ki. Ama şimdi düşünüyorum da ben kimseyi öldürmüş olamam. Ben karıncayı bile incitemem. Artık bunun önemi yok. Cinayeti işlememiş olsan bile masumiyetini kanıtlaman çok zor. Üstelik kendin bile buna inanmazken. Niye inanmayayım canım? Ben kimseyi öldürmedim. Sadece şu psikojenik füg meselesini fazlaca abarttım. Bu hastalığa yakalananların cinayet işledikleri nerede görülmüş? Ama Freud senin daha ciddi sorunların olduğunu söyledi. Paranoyak şizofren. Hatırladın mı? Paranoyak şizofren. Yani aşırı ölçüde takıntılı. Kafayı taktığı kişiyi öldürünceye kadar rahatlayamayanlardan. Saçmalama, o bir rüyaydı. Konuşan da Freud değil, benim bilinçaltımdı. Belki de sendin. Çıldırmamı isteyen sen. Benim sorunlu, benim çirkin, benim kötü yanım. Tabii, hemen beni suçla. Eskiden de öyle yapardın, henüz çok gençken. Ne genci, çocukken. 6 yaşına kadar altını ıslattın ama hiçbir zaman cesaret edip bu rezilliğini üstlenmedim. Sabaha karşı belden aşağısını basan o tatlı sıcaklık. Uykunda seni gülümsetirken sorun yoktu ama sabahları o ıslak, o pis kokulu yorganın altında uyanınca hep ben suçlanırdım. Küçük bey her zaman mis gibi kokardı, her zaman pürü paktı. Herkes seni suçladığında, o cadı teyzen seninle alay ettiğinde benim minicik saydam gövdemi siper ederdin kendine. Ben değil o yaptı. Zavallı anneciğin şaşkın sorardı. O da kim yavrum? Hemen gözyaşların akmaya başlar. Masum minicik ellerin boşluğu gösterirdi. O işte o aynadaki çocuk. Ama yeter artık. Kendi hatalarını üstlenmeyi öğren. Nasıl olsa korkacak kimse de kalmadı. Baban çoktan öldü. Anneni mutsuz etmek gibi bir derdin de yok. Epey zamandır o da kocasının yanında. Annem hakkında dikkatli konuş. O beni severdi. Korurdu desek, sevmek başka, korumak başka. Belki de seni o koruma mahvetti. Bu kadar güvenlik içinde büyümek, hiçbir zaman gerçek hayatın zorluklarıyla yüzleşmemek. vermen gereken tepkiyi verememek. O meselede annem değil babam suçlu. Tamam, baban hıyarın biriydi. Küçük bir adam, devletsiz var olamayan dangalaklardan. Ama sadece baban olsaydı böyle sümsük olmazdın. O, çünkü adamın davranışları kışkırtıcıydı, çileden çıkartıyordu insanı. Eğer annenin boyun eğmeni teşvik eden müşrik kelimeleri olmasa bir gün o herifi yakasından tuttuğum gibi başını küvetin mermer kenarına... Hayır hayır, babamın ölümü bir kazaydı. Kazaya da başka bir şey, itiraf et. Ancak babanın ölümüyle rahat bir nefes alabildin. Tabii sünepeliğin yine de geçmedi. Dürüst ol, bu çekingenliğinin nedeni baban değildi. Ruhunu çepeçevre saran bu yılışık mahcubiyetinin tek nedeni annendi. Onun seni hep korunmaya muhtaç, küçük bir çocuk olarak görme manyaklığı. Seni babandan korur, teyzenden korur, sokaktaki o acımasız piçlerden korur. Evet, hiç dudak bükme öyle. Yumruklarını sıkıp o arka mahalledeki fırlamaların karşısına niye çıkamadın zannediyorsun? Bir keresinde bana uymuş o itlerden birinin kafasına taşı geçirmiştin de sonradan korkudan neredeyse altına edecektin. Çünkü annen, ah Müştakcığım, bunu nasıl yaparsın? Senin gibi terbiyeli bir çocuk teraneleriyle ya hizaya sokmuştu seni. Bana da yine aynaların en derinine gizlenmek kalmıştı. Oysa ne kadar çok ihtiyacın vardı bana. Hayır, sana hiç ihtiyacım yoktu. Sen kabasın, öfkelisin, saldırgansın. Senin gibi olamam. Keşke olsaydın. Artık yüksek sesle konuşmuyordu. Bal rengi gözlerindeki öfke silinmişti. Sesi içtendi. Sanki bana acırmış gibi bir hali vardı. Keşke olabilseydin. Olsaydın bunlar başına gelmezdi. Nusret denen o bencil karıyı kolayca unuturdun. Üstelik daha o seni terk etmeden. Belki de sen onu sepetlerdin. Muhtemelen ondan daha iyi bir tarihçi olurdun. Hatta Tahir Hakkı'dan bile. Anamıyorsun değil mi zavallı ahmak? Ben senin savaşçı yanındım, direncindim, hayata kafa tutan tarafındım. Sana acı verenlere misliyle cevap verecek olan intikamcımdın. İntikamcım mı? Yoksa o sen miydin? Sen mi öldürdün Nusret'i? Hiç sinirlenmedi, ne zamandır kafasına takılan bir konuyu öğrenmek istiyormuş gibi sakince sordu. Niye hep beni suçluyorsun? Kederli bir anlam yerleşti yüzüne. Nusret'i öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum. Çünkü şu hastalık ister psikojenik füg olsun, ister paranoyak şizofreni beni de etkiliyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama doğrusunu istersen o kadını çok daha önce, öyle mektup açacağıyla filan da değil, çıplak ellerimle boğmayı çok isterdim. İşte açıkça itiraf ediyordu. Bu kadarına da dayanamadım. Yani onu sen öldürmüş olabilirsin diye yüksek sesle söylendim. O saklandığın kapıdan çıkıp ne karanlığı evladım diyen Tahir Hakkı'nın sesiyle kayboldu bilgisayarımın ekranındaki yüzü öfkeden bıçak gibi gerilmiş adam. Müştak, neden bahsediyorsun sen? Kapımın önünde duruyordu, hemen arkasında çok sevdiği iki öğrencisi, yoksa suç ortakları mı demeliyim. O ifrit suratlı Çetin'le artık iyi niyetinden hiç emin olamadığım Erol. Şu Sibel adındaki zayıf kız neredeydi acaba? Nerede olacak yeni bir entrikanın peşinde? Neyse, ben kendi entrikamı çevirmeliydim. Hemen gülümseyen maskemi takındım. Sesli düşünüyordum galiba. Ayağa kalkarak masamın etrafındaki boş iskemleleri gösterdim. Buyurun hocam, girin, fikrinizi değiştirmenize sevindim. Dar alnı bir akordiyon gibi kırıştı. Ne fikri? Yukarı çıkamam dediniz ya polislerin yanında, sahi onlar nerede? Sorarken bilhassa arkasındaki iki gencin yüzlerine baktım, sıkıntıyla gözlerini kaçırdılar. Gittiler. Tahir hoca gösterdiğim iskemleye çökmüştü. Yorgun görünüyordu. Konferansın verdiği adrenalin vücudunu terk edince bu yaşta çözülmesi zor sorunlarla uğraşmak zorunda kalan o bıkkın, o yaşlı adam çıkıvermişti ortaya. Fatih'i neden bu kadar merak ediyor bunlar? Soluğu biraz hırıltılı mı çıkıyordu? Ah hocam ah, ne işiniz vardı sizin bu bağnaz çocuklarla? Bağnazlardan suratsız olanı sağına, sırıtkan olanı soluna geçmiş, ayakta dikiliyorlardı. Fatih'in arkasında duran Şahabettin Paşa ile Zanos Paşa gibiydi. Tek fark ikinci Mehmet'in iki vezirinden de genç olmasıydı. Hoca ise iki işbirlikçisinden de oldukça yaşlıydı. Hayret ettim vallahi Müştak, şu başkomiser 2. Murat hakkında, Fatih hakkında sorular sordu. Nusret'in katiliyle uğraşacağına aklını padişahların ölümüyle bozmuş. Adam polis değil sanki tarihçi. Suçlayan bakışları yüzümde durdu. Bu kadar bilgiye nasıl ulaştığı da ayrı bir muamma. Biri onu yönlendiriyor mu ne? Biri, yani ben. Ne anlattın da bu adamlar Fatih ile cinayet arasında bir bağ arıyorlar demek istiyordu. Derhal annemin taktiğine başvurdum, bilmeze yattım. Bilmem, bana da sordular. Sanki düşünüyor gibi sustum. Nusret'in öldürülmesinin Fatih ile bir ilgisi olduğunu sanıyorlar galiba. Rahatsızca kıpırdandı hoca iskemlesinde. Anlamadım ki, açık konuşmuyorlar. Şu Sezgin'i gözaltına almışlar. Hayırsız oğlanın biriydi. Tanırsın Nusret'in yeğeni. Sen ne diyorsun Müştak? Kim öldürmüş olabilir zamanla Nusret'i? Kederle gölgeledim yüzümü, üzüntüyle soldurdum bakışlarımı. Bilmiyorum ki hocam. Sezgin'le anlaşamadıklarını ben de duydum. Miras meselesi mi ne? Ama böyle kör kör parmağım üzerine gözüne... Sezgin yapmış olabilir mi? Siz rahmetliyi en son... Ne zaman gördünüz Müştak hocam? Nevzat'ın atladığı soruyu dile getiriyordu Çetin. Eğer Sezgin bu işten yakayı sıyırırsa suçu nasıl yapar da bu saftirik adamın üzerine yıkarız diye mi düşünüyordu? Yıkmak mı? Zaten Nusret'i ben öldürmedim mi? O zaman karşımdaki Osmanlı üçlüsünün bu işi bu kadar kurcalamasının sebebi ne? Yok, öyle ya da böyle hoca ve genç şürekası bu cinayetle bir şekilde alakalıydı. Dün öğleden sonra konuştuk işte diye oldu bittiye getirmeye çalıştım. Yemeğe davet etti, gelemeyeceğimi söyledim. Projesini anlattı mı sana? İşte sonunda Tahir Hakkı çıkarmıştı baklayı ağzından. Gerçekten de bir proje vardı. Fatih ve baba katilliği. Freud yanılmıyormuş demek. Ne Freud'u yahu, ben yanılmıyormuşum. Tabii başkomiser Nevzat'ın da hakkını yemeyelim. Ne projesi? Dördüncü perde, üçüncü sahne, salağı oynamayı sürdüren Müştak. Yüzümde gezinen altı göz, beni tuzağa düşürmeye çalışan üç akıl, gizlemeye çalıştıkları bir cinayet. Ben de tam olarak bilmiyorum dedi üç akıldan en zekisi olan Tahir Hoca, ama son iki yıldır sıkça gelmeye başlamıştı Türkiye'ye. Türkiye'ye sıkça gelmeye başlayan vefasız sevgilim ancak iki yıl sonra beni aramayı akıl edebilmişti demek. Niye bu kadar bekledi? Çünkü umurunda değildim. Çünkü beni çoktan silmişti defterinden. O zaman niye aradı? Hem de iki yıl sonra. Ne ikisi? Tam 21 yıl sonra. Ne değişmişti? Bana olan duyguları değil herhalde. Türkiye'ye gelince seninle de görüşmüştür. Ne de olsa eski arkadaşsınız. Farklı bir hukukunuz vardı. Gerildiğimi anlayınca hınzırca sağ gözünü kırptı. Merak etme, polise ilişkinizden söz etmedim. Tabii hiç gerek yok. O işgüzar polislerle boş yere başını niye belaya sokalım? Burada bir aileyiz değil mi? Kol kırılır, yen içinde. Sonunda suç ortaklarına beni de dahil edivermişti Tahir Hakkı. Evet Hakim Bey, Fatih Sultan Mehmet Han'a hakaret ettiklerini düşündükleri için ünü sınırları aşan, konferansları bilim adamlarıyla dolup taşan, tarihin bilinmez sanılan sırlarını aydınlatan ülkemizin parlayan yıldızı. Profesör Doktor Nusret Özgen'i bilerek, isteyerek, tasarlayarak, yani taammüden öldüren bu dört kişinin arasında en acımasızı maktulün eski sevgilisi Müştak Serhazin adlı şahıstır. Sahi Nusret sana Türkiye'ye neden bu kadar sık geldiğini anlattı mı? Kaygı dünyamdaki mahkeme hakiminin yerini gerçek hayatta Tahir Hoca almış, beni sorguluyordu işte. Birden kendimi inanılmaz derecede küçük düşmüş hissettim. Tahir Hoca Nusret'e olan hislerimin değişmediğinden haberdardı. Vefasızlığına, kader kıymet bilmezliğine, acımasızlığına rağmen hala onu sevdiğimi, sevmek ne kelime, onun için çıldırdığımı gayet iyi biliyordu. Bilmediği onun Müştak Serhazin dosyasını çoktan kapatmış olduğuydu. O yüzden yaşlı profesöre Nusret'in beni hiç aramadığını söyleyemedim. Anlatmadı hocam. Nusret'le çok sık görüşmüyorduk zaten. Zihnimi yoklarmış gibi yaptım. Durun durun, galiba baba katilliği meselesinden bahsetmişti. Patreset mi diye atıldı Tahir Hakkı. Kimmiş o babasını öldüren hükümdar? Ağzımı arıyordu. Bütün konferans boyunca tartıştığımız konuyu nasıl bilmezdi? Gösterici tepkiyi öğrenmek istediğimden derhal açıkladım. İkinci Mehmet, hayret, sadece Tahir Hakkı'nın değil, kesinse öğrencisinin de yüzünde derin bir şaşkınlık belirdi. Sanki benimle alay eder gibi gözlerini iri iri açarak sordu saygın hocamız. Nusret, Fatih'in 2. Murad'ı öldürdüğünü kanıtlayacak bir tez üzerinde mi çalışıyordu? Yalan bir kez ağzımdan çıkmıştı. İnandırıcı olması için yaratıcı detaylara muhtaçtı. Ne demişti eski sevgilim? Sende yetenek var, neden yazmıyorsun? Biraz geç de olsa yazmaya başladım işte Nusret'cim. Galiba öyle hocam. Freud'un Dostoyevski ve Baba Katilliği diye bir makalesi var. Tahir Hakkı'nın yüzünde belki de hiç yaşlanmayan tek uzuv olan gözleri zekice ışıldadı. Evet, şu başkomiser de bahsetti bu incelemeden ama bir alaka kuramadım. İskemleme yaslandım, üçünü de avucuma almıştım. Ya da öyle zannediyordum. Tıpkı sabahleyin polislerin karşısında olduğu gibi. Fakat eksik bir parça vardı. Eğer Tahir Hakkı ile küçük çetesi Nusret'in çalışmasından bir haberse onu neden öldürmek istesinlerdi? Anlamak için yalanı sürdürmek gerekiyordu. Nusret'i bilirsiniz hocam, sansasyonel işler yapmayı sever. Alakayı üzerine toplamak için her şeyi yapardı. Yaşamımın anlamı olan kadına biraz haksızlık ettiğimi biliyordum ama karşımdakileri sınamaya mecburdum. Bence baba katilliği meselesinden yola çıkarak bir Fatih analizi yapacaktı. Daha önce hiç yapılmamış bir analiz. Ne oryantalist tarihçiler gibi Fatih'i her fırsatta eleştiren bir metin, ne de bizim romantik tarihçiler gibi her koşulda sultanı göklere çıkaran bir çalışma. Babinger'in kitabı kadar kapsamlı bir inceleme. Üstelik bu defa hükümdarın psikolojik profili okura sunulacaktı. Takdir edersiniz ki Fatih'in karmaşık kişiliği sadece tarihçilerin değil herkesin ilgisini çekecektir. Sanırım ilhamı da Freud'un o makalesinden almıştı. Babasını öldürmeyi düşünen büyük bir yazarın yerine babasını öldürmeyi tasarlamış büyük bir hükümdar koyarak. Üçünün de yüzündeki şaşkınlık giderek derinleşiyordu. Çetin hala beni güvensiz gözlerle süzmeyi sürdürse de yaşadığı hayret Erol'un çenesini aşağıya düşürmüş, ağzı yarı yarıya açılmıştı. Yoksa onlar da benim gibi rol mü yapıyordu? Üçü birden, aynı anda aynı tepkiyi vererek böyle bir duygusal senkronizasyon mümkün müydü? Eğer yapabiliyorlarsa bu ekipten gerçekten de korkulurdu. Şimdi anlıyorum diyerek toparlandı Tahir Hoca. Demek ki o sebepten 2. Mehmet'in çocukluğuyla ilgileniyormuş. Hayır, işte şimdi rol yapıyordu ihtiyar kurt. Az önceki şaşkınlığı gerçekti ama usulca yüzüne yayılmaya başlayan huzur, gözlerindeki sevince benzer ışıltı artık önemli bir sorundan kurtulduğunu gösteriyordu. Oysa çok tedirgin olması gerekirdi. Düşünsenize, eğer Nusret'i Fatih'i katil göstermek istediği için öldürdülerse cinayet işleme nedenlerinin öğrenilmesi onları rahatsız etmeliydi. Ne Tahir Hakkı'nın ne de çömezlerinin öyle bir hali vardı. Bu gerçekten de enteresandı. Neler oluyordu? Nusret'in böyle bir projesi yok muydu? Kurduğum hayali gerçek mi sanmıştım? Ama bizzat hocanın kendisi bir projeden bahsetmedi mi? Böyle bir proje olmasa bu üçlü neden odama kadar gelsin? Çekmecelerimi alt üst etsin, notlarımı didiklesin, bilgisayarımdaki dosyaları karıştırsın. Yani odama bunlar mı girdi? Tahir Hakkı değil elbette ama şu ikisi. Bir kez daha Çetin'in devasa bedenine baktım. Koridorda da bana çarpan da bu Nemrut suratlı oğlan mıydı? Neden olmasın? Gerçi yüzünü görememiştim ama daha doğrusu görmemem için rüzgar gibi akıp gitmişti koridorun karanlığında. Şunların gözlerindeki kararlı ifadeye bak. Tek bir noktaya saplanıp kalmışlar. Amaçlarına ulaşmak dışında hiçbir şey düşünmeyen askerler gibi. Komutanları da anlaşanlı Tahir Hakkı. Evet, hiç kuşku yok bunlar dağıtmıştı odamı. Tabii ya, binanın her köşesini biliyorlardı. Anahtarlarımın nerede olduğunu da. Onlardan başka kimse giremezdi içeri. Peki ne arıyorlardı odamda? Ne bulmayı umuyorlardı? Eski sevgilimin projesiyle ilgili belgeler, dokümanlar, yazılar. İyi de Nusret'in projesi neydi? Anlaşılan Fatih'in baba katili olmasıyla ilgili bir vesika bulmayı amaçlıyordu Nusret diye sürdürdü sözlerini Tahir Hoca. Gözlerini yarı yarıya kapatmış, benden daha usta bir yalancı olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Şimdi anlıyorum ikinci Murad'ın ölümü hakkında sorular sormasını. Başını bu kez Çetin'e çevirdi. Seninle tartışması da bu yüzdenmiş. Çirkin suratlı talebesi hocanın kıvrak zekasına ayak uyduramadığı için şaşaladı. Ne? Nasıl hocam? Nusret'le tartışmıştınız ya. Açıkça çıkışmaya başlamıştı kurnaz hocamız. Ah bu gerzek gençlerden çektiği neydi bu adamın? Hani Fatih'in hümanizmi üzerine? Sonunda kalın kafasına dank etti Çetin'in. Evet, hükümdarların öldürme sorumluluğu üzerine konuşuyorduk. Öldürme sorumluluğu değil diye hatırlattı hocamız. Öldürme hakkı. Halkın huzuru, devletin bekası için nifak çıkaran, huzuru bozan kişilerin öldürülmesinin hem hukuki hem de meşru olması. Üstelik cinayetler daha çok insanın ölmesini engellemek için işleniyordu. Gerçi rahmetli Nusret Er iki tanımlamaya da karşı çıkıyordu ya. Sanki üzülüyormuş gibi hafiften bir iç geçirdi. Haklısın Müştak. O hep ses getirecek işler yapmayı seçerdi. Çalışkandı çalışkan olmasına. Zekiydi ama her buluşu olay olsun isterdi. Her yazdığı makale fırtınalar estirsin. Üstelik defalarca onu uyarmama rağmen. Uyarmanıza rağmen demek Nusret'i tehdit de etmişlerdi. Hiç vazgeçmedi, ne yazık ki bilim ahlakını umursamazdı. Bunlar bizim elimizi ayağımızı bağlıyor hocam derdi herkese, her şeye boş vererek. Önemli olan yeni bir bakış açısını geliştirmek. Aslında Nusret için önemli olan kendi adından bahsedilmesiydi. Bilim de ahlak da hep önemsizdi. Sadece bilim ahlakı değil ki hocam. Heyecanla konuşmaya başladığı Çetin'in ağzından fırlayan tükürük damlacıkları bana kadar geldi. Öldürülmüş olmasına rağmen belki de o mektup açacağını bizzat kendi elleriyle boynuna saplamış olmasına rağmen Nusret'e duyduğu kızgınlık hala geçmemişti. Milletin değerleri de hiç umurunda değildi. Fatih Sultan Mehmet hakkında söylediklerini duymadınız mı? Hocamız onun kadar öfkeli değildi ya da artık bu nahoş meselenin kapanmasını istiyordu. Nasılsa aptal Müştak'ın yaşananlardan bir haber olduğunu öğrenmişlerdi. Neydi şu argo ifade? Kerizi uyandırmanın alemi yok. Neyse, Nusret'e de haksızlık etmeyelim diyerek duacı papaz rolüne büründü Tahir Hakkı. Artık ölüyü gömmenin zamanı gelmişti. O değerli bir bilim insanı, önemli bir tarihçiydi. Üstelik benim de Müştak'ın da dostuydu. Çıkarlarımıza ters düştüğünde hiç düşünmeden canını alabileceğimiz bir dost diye geçirdim içimden. Eski sevgilimin bir zamanlar bakmaya doyamadığı mavi gözlerindeki sönmüş ateş alevlendi hafızamda. Acı bir menekşe kokusu bastı genzimi. Yumruklarımın kendiliğinden sıkıldığını hissettim. Becerebilsem, Elimden gelse, gücüm yetse, yüreğim yese, önce babamdan çok sevdiğim şu hesaplı ihtiyarı, ardından insan görünümündeki şu iki acımasız genç kendi ellerimle boğazlar, sonra da hiçbir işe yaramayan bu iri gövdemi merdivenlerin üzerinden boşluğa düş, düş ki yerin bu yer değildir. Dünyada yükselmek hüner değildir. Üzülme Müştak. Sessizliğimi yanlış anlayınca bir de teselli etmeye kalkmıştı. Anlayışlı hocam. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Nusret öldü. Evet, Nusret ölmüştü. Onu öldürmüştük. Belki ben aşkıma karşılık alamadığım için. Belki Tahir Hakkı şanlı hükümdarlarına hakaret ettiği için. Ben öfkeme yenilerek Tahir Hoca dünya görüşünün esiri olarak. Ne için yapmış olursak olalım sonuç değişmiyordu. İkimiz de alçaktık. Bu muhakkaktı ama alçaklığını katil olmaya kadar götüren hangimizdi? İşte meçhul olan buydu.